Evet, herkese selamlar. XDAP gelişim programı kapsamında yürütmekte olduğumuz XDAP Podcast kanalının 9. bölümüyle karşınızdayız. Artık serinin sonuna doğru geliyoruz. Katılımcılar yoğun bir tempo içerisinde çalıştılar ve halen daha son bir 2-3 hafta daha çalışmaya devam edecekler. Ondan sonrasında bu süreç içerisinde yaptıkları çalışmaları anlatacakları bir video çekimleri olacak. Bu video çekiminin ardından da seçilen ekipleri, seçilen katılımcıları ideation süreci bekliyor olacak. Şimdi tam da bu noktada MVP'ler geliştiriliyor. Geliştirilen MVP'lerin testleri yapılıyor. Bunun ardından da bu hafta işte finansallarla ilgili çalışmalar başlıyor ve akabinde de bir sunum hazırlığı yapacağız. Dolayısıyla tam olarak bu noktada kritik adımlar atılıyor ve önemli bir desteğe ihtiyaç var. Bunun için biz de podcast kanalımıza sevgili Ozan'ı çağırdık. Ozan tüm bu konular hakkında bilgi, birikim ve deneyim sahibi. Üstelik bunu global ölçekte deneyimleme fırsatı olmuş birisi. Ozan, hoş geldin abi. Nasılsın?
Hoş bulduk. Selamlar. Her şey yolunda. Bütün ekiplere ve Goyun ekibine kolay gelsin.
Çok teşekkür ederiz. Vallahi gerçekten oldukça zorlu, yorucu bir süreç oldu ama hani katılımcılar tarafında bir yandan iş yoğunlukları var. Bir yandan da buraya ekstra bir mesai harcamaları gerekiyor. Çünkü yalnızca biliyorsun biz şeyi çok fazla yapmıyoruz. Gel eğitimi dinle ve notlarını al git şeklinde böyle çok çıktısı belli olmayan işleri yapmak istemiyoruz. Bir yandan da girişimciye dönüş kullanılıyor. Orada da çok yoğun bir emek veriyorlar. Dolayısıyla haklarını teslim edelim ve biraz da desteğe ihtiyaçları var. Sen de bu konularda oldukça deneyimlisin.
Herkesin.
Kesinlikle hepimizin. Biz de şu anda hala geliştirmeye çalıştığımız projelerde birbirimizden destek alıyoruz. O yüzden abi ben sözü daha fazla uzatmayayım. Bir kısaca Ozan'ın hikayesini dinleyerek buradaki deneyimlerin, hobilerin, ilgi alanların vesaireden bahsederek bir sözü sana bırakayım.
Dün başka bir girişimci ile sohbet ederken ben senin LinkedIn'ine baktım, kafam karıştı, ne iş diye sordu. Aslında o aynı soru. Hani birisi girip LinkedIn profiline bakarsa birden fazla hayat görecek. Tamamen tesadüfen ODTÜ'den çıktıktan sonra Deloitte'a girdim. Deloitte'da tam bana göre bir iş olduğunu buldum. Ben çok analitik ve numerik bir adamımdır. Sayıların siyah beyaz tarafını çok severim. Yani bir şirketi denetlerken sayı ne söylüyorsa şirketin sonucu odur. Dolayısıyla burada bir hikayeyi sayılardan anlamayı, anlatmayı çok iyi öğrendim. Ondan sonra hep istediğim, daha önce yapacağıma inandığım bir akademisyenlik yolculuğu vardı. O muhtemelen benim hala içimde, ayağımda, gönlümde bir yeri var. O yüzden kendi müşterilerimden bir tanesi Bilgi Üniversitesi'ne girdim. Finans ve denetim tarafında yönetici olarak. Finans denetim tarafında yönetici olarak girdim ama benim çalıştığım insanlar Türkiye'nin ilk gerçek vakıf üniversitesini kurmak için girişimci olarak kendi girişimcilik maceralarıyla böyle bir hevese girmiş çılgınlardı. Ne yazık ki onların bir tanesini geçen hafta kaybettik. Allah rahmet eylesin. Orhun Çağdar. Oğuz Özer'den Orhun Çağdar, Yiğit Ekmekçi.
Abi başım sağ ol.
Çok sağ ol. Etraflarına topladıkları akıllarla beraber, akıllı delilerle beraber bir üniversite kurdular. Türkiye'deki arkasında sermaye gücü olmayan, bir aile gücü olmayan tek vakıf üniversitesi idi. Hala belki biraz öyle bir yerden bakıldığında. Kendi girişim emekleriyle kurdukları için içerisi de benim bugüne kadar çalıştığım en iyi, en tutkulu, en yetkin ve en girişimci ekiplerle doluydu. Bürokrat yoktu Bilgi Üniversitesi'nde çok uzun bir süre. Bürokrasi elbette ki var, kurul, düzen vesaire ama ben orada mesela bazen kara koyun kalıyordum siyah beyazlığımla. Yöneticilerim bana, işte Bülent Bey özellikle finansal yöneticim, dedi ki hani, sen istersen git bir MBA yap bize dedi. Ben de küçümsedim MBA'yi. Ya onlar matematikte kümeler görüyorlar, ben ne öğrenebilirim ki onlardan dedim. Bunu dinleyenler arasında MBA yapanlar varsa geri alacağım lafım, merak etme.
Kaydı alanlar arasında da var ama almayabilirsin lafı katılıyorum ben de yani. Birazcık böyle bir takip olarak.
Kesin. Sonra şunu öğrendim. O MBA yapma benim hayatımı değiştirdi. Şu an sen de burada konuşabiliyorsam MBA yüzünden. Niye? Çünkü ben MBA yaparken gerçekten işin gri noktasını, işi, iş geliştirmeyi, pazarlamayı öğrendim. Ve hani bunun ne kadar işin yapılmasının dışında ne kadar değer yarattığını öğrendim. Artı daha kritiği, girişimcilik ve KOBİ yönetimi dersine asistan oldum ben. İşte akademisyen olmak istiyordum ya, asistanlık yaptım. Bir yandan çalışıyordum, bir yandan girişimcilik dersine hocasına asistanlık yapıyordum. Sene 2007-2008 bu. Niye önemli? bir yere bağlayacağım X-Lab katılımcılar için de önemli olacak bir yere. 2007-2008 dünyada ilk kez işte hızlandırıcı denen bir şeyin ortaya çıktığı Lean Startup, Business Model Generation. Yani şu anda sanki hani doğduğumuzdan beri var olduğunu zannettiğimiz girişimci 2.0 yetiştirme metodolojilerinin ortaya çıktığı seneler. Ben girişimcilik anlatmaya başladım ama girişimcilik 1.0 anlattım. KOBİ yönetimi, kurul, hani bilinen işlerin yönetimini anlattım. MBA o işe yarıyor. Ama bilinmeyen işlerin, ortaya çıkmayan işlerin, ortada henüz olmayan pazarların nasıl yaratılacağını anlamadığını, bu sistemin anlaşılamadığını gördüm. Araştırırken de bu metodolojilere denk geldim. Yani Türkiye'de belki de ilk kez bu işleri kafayı patlatan, tesadüfen kafayı patlatan insanlardan bir tanesiydim. Doğru zamanda doğru yerdeydim yani. Amerika'da daha sonra ben bu nereden öğrenebilirim dedim. Türkiye'de bunları bilen kimse yok. Gittim Amerika'da Incubation Management degree aldım bir tane. İşte 6 ayda bir hafta Amerika'da kaldım. 2 sene boyunca ve orada aslında ben gerçekten Amerika'nın nasıl bir yer olduğunu, büyüyebilecek bir yer, büyüme dediğin şeyin, ölçek dediğin şeyin nereye gidebileceğini öğrendim. Orada bu deneyimleri aldıktan sonra da önce Türkiye'de bir kuluçka ve şeyde çalıştım, girişim fabrikasında. Erhan Hoca sayesinde ve Erhan Hoca'nın eski bir öğrencisine yaptığımız bir programla Orta Doğu'da bir program sattık. Yani ilk kez Türkiye'de bir üniversite girişimcilik know-how'ını Orta Doğu'ya sattı. Hiçbir başarı cezasız kalmaz diye bir laf vardır. Bunu kurum içinde çalışanlar da akıllarında bir yerde tutsunlar. Dikkatli olmaları gerektiği zaman bu akıllarına bir küpe olarak kalır. Orta Doğu'dan bir iş teklifi aldım. Yani Orta Doğu bir şey, ben Karşıyaka'lıyım. Suudi Arabistan'da gel çalış dediler. Ben dedim ki ya ben Karşıyaka'lı ne işim var? Ona dedi ki burası bildiğin Suudi Arabistan değil. Burası böyle bir yer değil. Neyse ben bir iki haftalığında King Abdullah University of Science and Technology'ye gittim. Sene 2013. 2013'te Türkiye'de girişimcilik ekosisteminde çiçek sepeti, yemek sepeti, saat sepeti, eğitim fırsatı, işte uçak fırsatı, seyahat fırsatı, yemek fırsatı. Yani fırsat siteleri, deal site'lar ve sepet siteleri, e-ticaret siteleri başladığı zamanlar. Başka Türk doğru düzgün girişimci görmüyoruz. Teknoloji girişimcisi çok görmediğimiz bir dönem. Bu üniversite dünyanın en teknoloji inovasyon odaklı üniversitelerinden bir tanesi ve kendisini MIT gibi modelliyor. MIT ve Caltech arası bir yerde modelliyor. Bize gönderdikleri startuplarda robotik startup var, quantum dot startup var, breakthrough teknoloji çalışan bir sürü startup vardı. Bunlar akademisyenler, laboratuvarda bir şeyler buluyorlar, sonra bunu inovasyona çevirmek için uğraşıyorlar. Bunu da şey için anlatıyorum, hani bulmak hiçbir şeye benzemiyor. Para da vermeleri bir işe benzemiyor. 250 bin dolar yatırım alıyorlar her biri. Ona rağmen piyasaya ürün çıkartamıyorlar. Çünkü sürekli ürün geliştirme yapıyorlar. Pazarlama, iş geliştirme, MVP, testing, bunların hiçbirini yapmıyorlardı. Onları ben biliyorum nasıl yaptırabileceğimi. Dolayısıyla beni işe aldılar. Ben hayatımın en güzel 3 senesini yaşadım neredeyse. Çok mükemmel bir ortam. Çünkü ayrı bir yani Suudi Arabistan'dan nizan insanların aklına gelen o ortamın çok farklı bir ortamı. Biz Kızıldeniz'in kenarında hafta sonu balık avlayıp denize dalışa giderek, hafta içi akşamları beach voley oynayıp yoga yaparak ama hafta arasında da laboratuvarda güneş panellerini temizleyecek robotlar yapan ekiplerle geçirdiğimiz bir 3 sene oldu. Mükemmel bir deneyimdi. Sonra o süreçler yerine oturdu. 3 tane hızlandırıcı program kurdum ben orada. Her sene ayrı bir fokusta, ayrı bir vertical'da program kurduk. Bir tanesi yüksek teknoloji, bir tanesi impact, yani sosyal impact. Bir tanesi de normal bildiğimiz standart işte app'ler, web'ler vesaireydi. Web 2.0 teknolojileriydi. O süreç devam ederken ben tamamen tesadüfen San Francisco'da bir konferansa davet edildim. Yani tesadüfen değil davet edilmem de hani orada bulunmam, orada yine doğru zamanda doğru yerdeydim ve şeyi öğrendim. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin bir kuluçka merkezi kurduğunu ama içine program koymadığını öğrendim. Benim de çok dilim keskindir. ODTÜ Teknokent'in o zamanki genel müdürü Mustafa Bey'e e-mail attım. Mustafa Bey dedim hani çok güzel bir fırsat. Hani Türkiye'deki girişimcilerin San Francisco'ya gitmelerini sağlayacak bir kapı açmışsınız ama kapıya kapı kolu takmayı unutmuşsunuz. Yani kapıya geliyorlar, içeride bir program yok yani. Dolayısıyla şunu öyle yapın, böyle yapın, şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın falan diye ben böyle yazdım. Mustafa Bey dedi ki çok biliyorsan gel kendin yap dedi bana. Ben de dedim ki olur yaparım. Yani ve öyle bir San Francisco yolculuğu başladı bende 2016'da, 2016'da. 2016'da San Francisco'ya gittim. 3 senede Türkiye'deki en fazla global girişimciye yatırım yapan kurum olduk. Net bir şekilde. 21 tane yatırım yaptık. Türkiye'de hiç kimse o aşamada 21 tane yatırım bugüne kadar toplamda yapmamıştır. Çoğu fatura kesmemiş, çoğu MVP'yi geçmiş, prototipleme yapılmış, yani pilot sürecindeki girişimcilerdi bunlar. Ve onların işte UC Berkeley ile ortak çalışmaları yaptık. Draper University ile ortak çalışmalar yaptık. Programlar yürüttük. Ve 6 tanesine çok iyi kurumlardan yatırım bulmayı başardık. Sonra işte her kurumda olduğu gibi bürokrasi ve görüş ayrılıkları çıktığı için ben ODTÜ'den ayrıldım. Ve Birleşmiş Milletler için Impact Accelerator yaptım. Bunu biraz böyle uzun anlattım çünkü hani farklı alanlarda fikirleri olan girişimciler bana hangi alanlarda sorabileceklerini de görsünler istiyorum. X-Lab'ın içinde Impact ile alakalı çalışan varsa da bana gelebilir. High-Tech ile alakalı çalışan varsa da vakit ayırmaya çalışırım. Normal Web 2.0 teknolojide zaten it's easy. Neyse bir sene boyunca da 2019 Mayıs'tan 2020 Mart'a kadar bir tarafımla aslında Türkiye'deki özellikle Suriyeli geçici koruma altındaki insanlar ve globaldeki göçmenlerin problemlerine çözüm yaratabilen teknoloji girişimcilerini hızlandırıcı program yaptık. Bill Melinda Gates Foundation, işte Türkiye'de Limak ve Eczacıbaşı, globalde World Food Program, Qatar Development Bank gibi kurumlarla desteklenen bir global hızlandırıcı yaptık. 20 tane mezun verdik en son. Bunların 3 tanesi Türktü. İşte Hindistan'dan, Almanya'dan, Kenya'dan, Amerika'dan bir sürü farklı ülkeden girişimci Türkiye'ye getirdik ve burada pilot uygulama yapmaları için bir süreç tasarladık. Sonra da pandemi patladı. Pandemi öncesinde ben Stanford'ın bir eğitici eğitimini aldım ve Stanford'ın globalde uyguladığı Idea to Market diye bir programın global eğitmeni oldum. Plan aslında pandemiden önce benim işte ayda bir kere işte Stanford hocalarıyla beraber bazen onları replace ederek çünkü onlar hani Amerika'dan bu tarafa uçmak bayağı çileli bir şey. Ben her ay neredeyse bir kere uçtum 3 sene boyunca. O yüzden biliyorum yani iyi bir noise cancellation ihtiyacı var en azından insanların. Biraz da spor yapmaya. 14 saat kolay değil. Neyse hani onlar buraya uçmayacaklardı. Ben onların adına işte Azerbaycan'a gidecektim, Afrika'ya gidecektim, Orta Doğu'ya gidecektim falan. Sonra pandemi başlayınca her şeyi online'a çevirdik. Kolay bir şekilde Allah'tan. Bütün sistem online'dı çünkü. Stanford için 7 tane hızlandırıcı program run ettim. Yani Stanford'ın Idea to Market programının baz alarak 7 tane global hızlandırıcı program run ettik. Yani neredeyse 2 ayda bir program yaptık. Yani biraz bir deli bir süreçti o. Sonra da kendi girişimlerime odaklanmaya başladım. Şu anda 2 tane girişimim var. Bir tanesi SAGE, Students Academy for Global Entrepreneurship. Erken aşama girişimcilik ve inovasyon farkındalığı yaratmaya çalışıyoruz. Erken aşamadan kastım da 15-16. Yani 15 yaşında, 14 yaşından gün almış insanların hani oradaki yaş çok kritik değil yani bazı çocuklar 12'de de başlayabilir. Dünyaya girişimcilik ve inovasyon gözlükleriyle bakmalarını sağlayan bir program hazırladık. Yine Berkeley ortaklığında yapıyoruz onu. Bir de Zillion Pitches diye yapay zeka kullanarak girişimlerin sunumlarını rank ettiğimiz, onları yapay zeka ile beraber pratik yapma fırsatı verdiğimiz bir girişimimiz var. Şimdi biraz bunlarla uğraşıyorum. Bir arada işte yine Orta Doğu'daki girişimcilere mentorluk yapıyorum. Bazen arada çok az da olsa yatırım yapmaya devam ediyorum. Benim biraz şey bu. Hani sağdan girdim, soldan çıktım. Arada da bir sürü farklı şey yaptım ama en temelleri bunlar yani.
Abi süper. İyi ki özetledin. O girişimcinin yorumu gerçekten doğru. Yani gerçekten LinkedIn'e girip tanımak birazcık zorlu olabiliyor ama şeyde bir yerde sanırım Sabancı Üniversitesi'nde bir tane ayrıntılı bir açıklama var. Bir 4 sayfalık bir şeydi böyle bir yazılı bir CV. Onu böyle vakit ayırıp okurlarsa daha aydınlı olur.
Daha kafaları karışır. Jack of all trades, master of some diyorum ben. Hani bazı şeyleri iyi biliyorum. Yani kariyerim finans. Yani bu arkadaşın finansal hazırlamalarıyla alakalı hani zaten birazdan konuşuruz. Orada bir iki tane şey söyleyebilirim ama onun dışında farklı konulara kafa patlatmak beni genç tutan bir şey. Yani hobilerden de şey yaptım. Okumak ve öğrenmek aslında ne var bir şey değil bu. Hobi olarak ne yaparsınız? Okurum. Hayır öyle bir şey değil yani. Hani bir şey öğrenmek için okuyorum. Bir şeyi merak ettiğim için okuyorum. Hani tabii ki roman da okuyorum vesaire o ayrı da. Psikoloji öğrenmek için bir şey okuyorum. İnsanın davranışını öğrenmek için başka bir şey okuyorum. İşte tamamen de yani enteresan şeyler sonucu bir handpan aldım kendime. Öyle hadi gidip alabileceğin dediğim bir şey değil o handpan. Hı hı. Yani onu öğrenmeye gayret ediyorum. Hayatım hiç müzik enstrümanı çalmadım. Handpan bilmeyenler eğer çalışırlarken güzel bir müzik ve zihin açıklığı istiyorlarsa handpan'ı arasınlar, bulsunlar. Yani hayatın onun kadar leziz sesi olan bir şey dinlemedim ben yani. O yüzden onu öğrenmeye, yani çaldığımda insanların dinlemekten zevk aldığı bir şey haline getirmeye çalışıyorum. Bir de 12 yaşında kızım var. İşim gücümle full time bir babayım ben. Küçük hanım benimle beraber yaşıyor. O yüzden onun keyfi, onun sağlığı, onun geleceği içinde hem eğlenceli şeyler öğreniyorum. Anime öğren, yani kendim zaten animeyi severdim de şimdi yeni animeleri de seyretmek zorunda hissediyorum kızımla muhabbete devam edebilmek için. Ya böyle şeyler beni zihinde tutuyor ve akıl sağlığımı koruyor diyeyim.
Anladım abi, süper. Bu arada şununla ilgili bir yorum yapmak istiyorum. Ondan sonrasında hemen hızlıca yeniden normal akışa dönüyor olacağım. Bu hani doğru yerde doğru zamanda bulunmak, hani yer yer dedin ya biraz şanslı. İşte kesin bazen de tam şans da değildi falan, hani böyle bir arada bir denge var. Bu hani Nival'ın bir şeyi var ya, o çok keskin söylüyor tabii olayı. Hani şey yoktur, şans diye bir şey yoktur. İşte senin hayatın boyunca yaptıkların, senin orada olmanı sağladığı için, o kişilerle tanışmanı sağladığı için.
Aynen.
Sen zaten olman gereken yerde ve olman gereken kişilerle olman gereken bilgilere sahip.
Kesinlikle.
Tabii ki hani ben o kadar keskin bakamıyorum olaya ama işin çok büyük bir kısmının da oradan geçtiğini, bu doğru yatırımları kendine, çevrene işte yapıyor olmaktan geçtiğine de oldukça iyi bir şekilde inanıyorum. Sen de tam bunu şu anda canlı bir örneğin yani.
Hepsi oradan geçiyor. Yani luck comes to the prepared diye bir şey var ve benim girişimcide her zaman söylediğim şeylerden bir tanesi. You will be lucky if you keep going. Yani hep böyle şey, ya biz ona yapamadık, olmadı işte, öyle bir şansımız olmadı. Böyle. Ya da devam ettikçe, bir aynen, gün daha hayatta kaldıkça, bir gün daha hayatta kaldıkça, bir gün daha hayatta kaldıkça oraya geliyorsun. Oraya geleceğine inancını kaybetmediğin sürece oraya geliyorsun aslında, ama oraya da böyle oturup gelmiyorsun. Her gün bir kan ter gözyaşı, sonra bir anda bir bakıyorsun, bir şey arıyor oluyorsun, birisiyle konuşuyor oluyorsun. O da diyor ki, ya bir dakika ya, o aradığın insan benim kuzenim diyor falan böyle. Nasıl yani diyorsun, biz onu toplantı almak için çok edersin, bir tarafımızı yırtıyorduk. E tamam dur, iki dakika, hatta dur şimdi bir dakika bir arayayım falan diyor. Ve belki üç ay peşinde koştuğun bir şirketin deal'ını tamamen hani laf aramızda, hani şeyde rakı sofrasında konuştuğun bir şeyle yakalıyorsun. Yani bizim aynen, orada çok startup hikayesi var. Yani çünkü Amerika'da, özellikle Amerika'ya getirdiğim startupları sürekli söylediğim şey oldu. Geri gitmeyin. Yo-yo gibi işte iki hafta kalırım, 20 tane toplantı. Öyle bir dünya değil o. 20 tane toplantı yaparsın ama 20 toplantıdan daha fazla 21. yani akşamına happy hour'a gittiğin bir yerdeki bir insanla bu tamamen random bir yere gidecek. Ama o random değil. Sen de o happy hour'a 12 saatlik bir şeyden çıktıktan sonra hiç de happy olmadığın bir zamanda gitme enerjisini koyduğun zaman oradan bir şey çıkacak diyorum yani. Tam benim yani Draper'la, Tim Draper'la tanışmam, onu yani Draper University'nin programlarına Türk girişimcileri sokmam, oradaki işbirliğini, Türkiye'deki ilk kez yapılan bir işbirliğini, atıyorum Skype'ın, Tesla'nın şeyin yatırımcısına böyle baba ne haber seviyesine gelmek, herifle kıyafetlerle havuzu atlama, böyle garip garip deneyimleri yaşama şeyim tamamen bir happy hour'da çıktı yani, hiç beklemediğim bir şekilde. Sen ne yapıyorsun? Bunu yapıyorsun. Sen ne yapıyorsun? Bunu yapıyorsun. Aa çok enteresanmış. Seninki de çok enteresanmış. Bir gelsene bir konuşalım. Git konuş. Bir dakika dur. Tim de burada. Tim'le de bir konuşalım. Tim baba ne haber? İyiyim, sen ne haber? Türkiye'yi çok seviyorum ama çok gitmedim. Tamam gel. Niye gelmiyorsun? Ne bileyim, gelecek bir şey yok. Tamam biz seni getiririz, merak etme. Böyle bir muhabbetle biz Tim Draper'la ortaklık kurduk ve 21 tane startup benim dönemimde mezun oldu. Benden sonra da 20 tane startup çıktı o programdan. Ve hani Tim Draper'ın yatırım yaptığı bir Türk girişimci var. Yani bunu ben sağladım. Oradaki Happy Hour'daki yaptığım muhabbet sağladı. Şanslı mıydım? Tabii ki şanslıydım ama ben San Francisco'ya gittiğim gün ben burada kimseyi tanımıyorum. Birilerini tanımak için benim her gün 5 ile 7 arasında 3 tane Happy Hour geziyordum ben. O haftada 15 Happy Hour gezilir mi ya? Yani mutlaka ölsen gezemezsin yani. Ve bir yerde şey fark ettim. Bir dakika ya dedim, ben her happy hour'a gittiğimde bir bira içsem günde 1,5 litre bira içmiş olurum. Böyle şeye bağladım. Orada sağlık manyaklığı var ya. Dedim ki ben her gittiğimde soda içeceğim. Millet şey, where are you from? Turkey. Soda. Ha, healthy living falan. Evet dedim, healthy living. Öleceğim yoksa yani bira içmek. Yani healthy living'e ne alakası var? Ama yani bunları yapacak enerjiyi kendimde bulamasaydım, işte buna inanmasaydım. Yani bir yerden bir şey çıkar, birileriyle bir network kurarım. Çok tepeye böyle çıktık yani. Hani yani bütün herkese de tavsiye ettiğim şey, tam emin olmadıkları her şeyi yapmaya başlasınlar. Ya emin değilim gideyim mi gitmeyeyim, git abi. Yani git, kesin git. Hiçbir şey çıkmazsa o enerjini harcadığın için doğru yere gidiyor. Çok secretçi olduk. Onunla alakalı bir şey değil bu. Yani sen evrene gönder, evren sana verecek gibi değil tabii de.
Yani, aynen.
Kantar gözyaşı akıtmak lazım yani biraz.
Evet abi, kesinlikle kesinlikle. Bu arada bizim de, sen de yakından biliyorsun, Girişimcilik Boş İştir ismindeki podcast kanalımızda
Aynen,
da
aynen.
orada şey yapıyoruz işte, bölümün sonunda girişimcilik sence nedir diye soruyoruz girişimcilere. En çok aldığımız cevap kan, ter, gözyaşı. Onu da işte başka bir şey var. Adaşım Atakan kapmıştı ilk bölümlerde. Diyoruz ki abi o dolu ya. Başka bir şey bulabilir misin? Bazen tekrar eden de oluyor. Gerçekten doğru. Şimdi ben aslında şeyi de soruyor olacaktım. Burada girişimcilik işte ekosisteminde senin edindiğin bu deneyimlerden yola çıkarak birazcık böyle soyut kalıyor olsa da işte nasıl bir yol haritası oluşturulmalı, nelere dikkat edilmeli diye bir giriş yapıp ondan sonra da X-Tap özelinde bir sohbete doğru bir akışımız vardı. Ama sen büyük oranda bu deneyimlerini anlatırken aslında nelere dikkat edilmeliyle ilgili oldukça önemli tavsiyeler verdin. Belki biraz daha bunun kurumlardaki işleyişiyle ilgili, işte kurum içi girişim takımları olabilir, proje takımları olabilir. Burada karar vericiler ve halihazırda çalışanlar kim kimden ne istemeli, ne beklemeli, ne gibi sorumluluklar ortaya koymalı, ne gibi haklar olmalı vesaire gibi bu işi böyle iyi, başarılı bir noktaya getirebilecek neler olmalı gibi bir yorum yapıp İstersen ondan sonrasında da X-Lab tarafında bir MVP, finans ve sunumla ilgili böyle bir kaç yorumlaşmamız olacak. Oraya doğru da geçiş yapabiliriz.
Süper. Yani bir kere şey oksimoron bir durum. X-Lab'ın varlığı çok oksimoronik bir durum. Niye? Çünkü kurumlar zamanında yeni bir şey yaptıkları için şu anda hiçbir şey yeni yapmadıkları için var olmaya devam eden entity'ler. Eskiden yaptığı şey tuttuğu zaman sürekli onu yapmak bir kas haline geliyor ve kurumların ölüm hızlarının son 20 senede inanılmaz artmasının sebeplerinden bir tanesi bu. Yani teknolojinin çok yavaş ilerlediği, land grab dediğimiz bir toprağa bir yeni marketi ilk keşfedenin, ilk hızlı girenin belli bir bölgeyi keşfettiği, çünkü sınırlı bir pazardan bahsediyoruz. Çoğunlukla physical pazarlardan bahsediyoruz. İyi bir distribütör ağı, iyi bir dağıtımcı ağı kurarak belli bir ürünü, belli bir çoğunlukla bir ürünü fabrika yöntemiyle yani üretim yaparak capture ettikleri, büyüttükleri bir yerden bahsediyoruz. Türkiye'deki kurumlar, yani dünyadaki kurumların çoğu böyle kurumlar, böyle büyüyerek, böyle başlayarak, hayatlarına böyle başlayan kurumlar. Fakat artık paralel evren ortaya çıktı yani internetin yaygınlaşması. Hadi bir nebze Web 1.0'la dünyanın bayağı bir dengesini değiştirdi iş dünyasının. Ama Web 2.0 ve mobil trilyon dolar değerinde ekonomiler yarattı. Hani insanların genelde gözden kaçırdığı şeylerden bir tanesi bu. Yani 2007'de böyle bir ekonomi, böyle bir iş gücü, böyle bir bilgi ağı gerekmiyordu. Ve neredeyse overnight, yani her başarı gibi, her overnight success gibi 10 sene süren bir overnight success ama mobil teknolojinin, smartphone'un gerçekten uygulama pazarlarıyla hayata girmesi trilyon dolar bir ekonomi yarattı. Yani bu kadar hızlı, bu kadar farklı beceri setlerine ihtiyaç duyan bir ekonomi yaratılmamıştı çok uzun zamandır. Bir teknoloji seti, bir iş ağları seti, sadece teknoloji değil. Bizim şu an işte hani bütün aklımızı outsource ettiğimiz smart telefonları ve onun arkasındaki trilyon dolar ekonomiyi yarattı. Şimdi böyle baktığın zaman hikaye inovatif iş fikirleri ve teknoloji nasıl yakalayacakları kurumların. X-Lab belki buna attempt ettiği için önemli bir program. Ama içindekilerin, yani programın içindekilerin de bunun farkında olması, o kontekstin farkında olmaları lazım. Şu anda bizim smartphone şunu şöyle yaptı, trilyon dolar ekonomi yarattı dediğimiz teknoloji belki yapay zeka. Yani yapay zeka uygulamaları yine başka bir trilyon dolar ekonomi yaratacak. Yani onun arkasından belki başka bir şey gelecek. Robotik yine yaratıyor zaten de hani çok daha fazla kullanılmaya başladığı zaman yine ayrı bir ekonomi yaratacak. Yani ekonominin ağırlık merkezi kayıyor. Yeni teknolojilerle, yeni teknolojiler kullanarak müşteriye hizmet ve değer sağlayan bir iş modeline kayıyor. Dolayısıyla X-Lab'in içindeki katılımcıların da kendi çalıştıkları şirketlerin bu dalgayı nasıl yakalayacaklarına kafa patlatmaları bence çok değerli. Buradaki işte oksimoron durum kurumun içinde, yani her birinin çalıştığı kurumun içinde bir dirayet olabilir bu yeni iş modellerine karşı. Bütün eğitimlerde veriyorum zaten, hatta X-Lab'in global course eğitiminde de verdik. Kodak Moment'ı engellemeye çalışıyor olabilirler X-Lab'in katılımcıları. Yani oradaki analoji de işte Kodak dijital makineyi teknolojik olarak ilk Ar-Ge'sini yapıp da kullanılabilir hale getiren şirket olmasına rağmen kendi iş modelini korumak için dijital makinelerin gelmeyeceğini ve onun iş modelini bozmayacağını düşünerek oyunu oynadı ve kendini batırdı. Kodak Moment'ı gelmeyeceğine inanan yöneticiler olabilir kendi şirketleri için. Çünkü doğdum büyüdüm bildikleri şirketler bunlar batmaz. Biz 50 senedir bu işi yapıyoruz, 70 senedir bu işi yapıyoruz. 70 senedir o işi yapıyor olmalarının hiçbir anlamı olmadığını kabullenmek istemeyen insanlar olabilir. Belki katılımcının içinde de vardır bu. İşte Kodak'ın başına gelen bizim şu şirketimizin başına gelemez. Yani öyle bir dünya yok. Netflix dünyada işte hani şu an hepimizin hayatının belli bir kısmı, boş vaktimizin bir kısmını harcıyor. Blockbuster 6 sene sürdü Blockbuster'ın batması. Netflix'le baş edemeyip Blockbuster'ın batması. Çok güzel bir gif var. Blockbuster'ın kurulduğu andan battığı ana kadar store sayılarını gösteren bir gif var. Yani insanın yüreği kaldırmaz. Yani o şirkette çalışıp da o yokuş aşağı düşmeyi gören insanların neler yaşadığını hayal etmek bile zor. 6 milyar dolar değerlemeden battı şirket 6 senede. Niye? Çünkü teknolojiyi yakalayamadı. Netflix'i çok ucuza alabilecekken almadı. Çünkü aynısını ben yaparım diye düşündü. Burada da belki X-Lab katılımcılarının aklında olması gereken bir şey olabilir. Şirketler yeni fikirleri kendi içlerinden yetiştirecek ve büyütecek kasları çoğunlukla kaybetmiş oluyorlar. İçeride bir direnişle karşılaşırsanız eğer yönetim katında özellikle, bunun o direnişten kaynaklanabileceğini, o kas kaybından kaynaklanabileceğini unutmayın. O insanlar bu kasları olsalar başka bir şey yapıyor olabilirlerdi. Çok az şirket var kendi içinden yeni bir iş modelini yakalayıp büyümeyi sağlayabilen. Ama inşallah hani bu örneklerle beraber şirket yöneticileri de kendilerinin de başına gelebileceğini hissedebilirler, düşünebilirler. Düşündükleri anda da bir aksiyon almak için bence yeteri kadar motive olurlar. İşte X-Lab'in açılması bile bence çok önemli bir şey o anlamda. Unutulmaması gereken şeyler var. Her şirket batabilir. Her şirket hani bugünden yarına çok drastic bir accounting mistake'le değil ama iş modeli ve teknolojinin değişmesiyle batma riskiyle karşı karşıya. O yüzden kendilerini reinvent etmeleri gerekir. Yeni teknolojilere, yeni fikirlere, yeni iş modellerine açık olmaları gerekir. Bunu yapacak insanlara da fırsat, imkan ve enerji vermeleri gerekir. Bunu yaptıktan sonra şirketlerin hayatta kalmaları o kadar da zor değil aslında.
Valla kesinlikle çok doğru söylüyorsun. Ya aslında karşılıklı bir süreç. Yani hem çalışanların bazen şunu yaşıyoruz çünkü aynı program, aynı şirket ve benzer bir mesela sorumluluk var katılımcının üzerinde. Bir tanesi bir şekilde buna vakit ayırabiliyor, bir tanesi ayıramıyor. Tabii ki hayatın getirdiği bambaşka koşullar var hepimiz için. Bunun çok net bir şekilde farkındayız. Ama burada birazcık o zaman zaman özveriyi gösterebilmek, bir şekilde yöneticilerle durumu paylaşabilmek, yöneticilerin buradaki bu durumu ve az önce bahsetmiş olduğun değerlerin bir şekilde farkında olması, bunları denemekten korkmamak gibi önemli noktalar var. Zaten X'de çıkış noktası da tam olarak dediğin gibi, hatta Cenk Bey'in de Cenk Alper'in de ilk gün yaptığı işte konuşmada mutlaka hata yapmanızı ve işte korkmadan bu hataları yapıp süper, onlardan neler öğrendiğinizi ortaya süper koymak istiyoruz. Bu kasları kazanmanızı istiyoruz demişti.
Çok güzel.
O yüzden umut vadeden durumlar var oldukça. Çok güzel, böyle çok güzel, güzel, çok güzel örnekler var. Şimdi X-Lab katılımcıları ilk başta söylediğim gibi MVP'lerini bu hafta tamamlamış olmaları ve test sürecine başlamış olmaları gerekiyor. Bir yandan da bu hafta finansallarla ilgili eğitimi de aldılar. Tabii ki finansalların ne kadar böyle geniş bir konu olduğunu biliyoruz ama işte en azından hani belli başlı görülmek istenilen şeyler var. Nedir? Başa baş noktası gibi. Veya işte hangi ay, bu ay şunu yapmaya başlayacağım çünkü gelirimin buraya geleceğini düşünüyorum gibi böyle bazı temel şeyler var. Sonrasında sunum konusu var. Ve bu konuları ele aldığımızda şöyle bir MVP finansal ve sunuma doğru giderken zaten Zillion Pitches'tan da sen bahsettin. Böyle bir genel tavsiyeler verebilirsen mutlaka şunlara dikkat edin diye. Dediğim gibi ayrıntılar olduğunu farkındayım ama en böyle öne çıkan outstanding diyebilecek olduğumuz noktalara değinebilirsek çok sevinirim.
Süper. Yani üç temel süreç aslında. Hani bir şeyi denemek, onun feasible olduğundan emin olmak finansallarla, en sonunda bunu sunabilmek. Yani desirable olduğundan emin olmak. MVP tarafında yani bu biraz önce Cenk Bey'in bahsettiği başarısızlık tarifini değiştirmeleri lazım. Çok fazla programda işte MVP yaptım diyen girişimci görüyorum. İşte MVP yapmayı öğreniyorlar, sonra ben mentorluğa gidiyorum falan. Şu sorunun cevabını veremiyorlar. Hangi hipotezi test etmek için bunu yaptın sorusuna genelde cevap veremiyorlar. MVP'nin kendisinin hiçbir anlamı yok. O MVP'yi hangi hipotezi test ettiklerine, hangi kritik hipotezi, yani tutmazsa, bu düşündüğümüz gerçek değilse hiçbir şey yapmamıza gerek yok dediğimiz kritik hipotezi test etmek için yapmıyorlarsa MVP yapmanın bir anlamı yok. Ne olur girişimciler ne yaptıklarını, MVP olarak ne yaptıklarını anlatmadan önce ben bu MVP'nin burasıyla neyi test ediyorum? Bu landing page bile olsa, hardware de olsa ben bununla ne test etmek istiyorum? Neyi yanlışlarsam vakit kazanırım diye düşünmen lazım. Orada bütün lean sisteminin içinde bir tane kelime var. Muda. Yani Japonca waste demek, atık. MVP'nin atık engellemek için yapıldığını anlamaları lazım. Yani atıktan kastımız da şu, yanlış yere, yanlış zamanı harcamayı engellemek için MVP yapılır, test yapılır. MVP yapmış olmak için önce MVP yapayım sonra ürünü yapayım gibi bir dünya değil bu. Ürünün üyesi o MVP'nin sonrasında gelmeyecek. Ne ürün yapmam gerekir diye düşünürken MVP yapıyor insanlar genelde. Tersten gidiyor. Yani bir ürün var kafasında, onun küçük versiyonunu MVP diyor. O değil MVP. MVP gerçekten ben buradan bu cevabı alırsam bu hiçbir yere gitmez'i sormasını sağlayacak ve bunu da müşteriden, kullanıcıdan, iş modeline bağlı olarak kullanıcıdan cevabını alabileceği soruların işareti gibi düşünmesi lazım. MVP bir uzun bir romanın birinci chapter'ı değil. Birinci cümlenin sonundaki soru işareti. Bunu kaçırmamaları lazım çünkü MVP yaptık, tamam, işte şu kadar user var, tamam, şöyle büyüyor, tamam, şimdi ürüne geçiyoruz, tamam değil. MVP ile neyi test ettin ve neyin ürününü yapacağına karar verdin, niye bu kararı verdin ve ne oldu da tereddüt ettin? Bazen de bu çıkıyor. Hani girişimciler genelde bir survival bias içinde oluyorlar. Yani müşterilerle konuşuyor, 10 müşteriyle konuşuyor, 8 tanesi "Aa, çok güzel" diyor, dediğini iddia ediyor. İki tanesi "çok saçma bu" diyor, "böyle bir şey mi olur" diyor. Mesela MVP yaptıktan sonra yanlışlıkla kata ve asla yapılmaması gereken bir hata yapıp da survey yaptıysa girişimciler, o survey'in sonucunda ben her zaman şeyi soruyorum. %80 bizi çok beğendi. Yani zaten survey yapmayın diyoruz da hadi yaptınız. %20 neyinizden nefret etti? Bilmiyoruz, biz ona bakmadık. Tamam, yanlış yapıyorsunuz o zaman. %20'nin neyi sevmediğini anlarsa %80'in yerdiği yalan cevapların çok daha fazlasını öğrenebilir girişimciler. Birazcık şeye atlamak gibi MVP ve testing süreci. Dikenli tellere atlamak gibi. Yani seni öldürmeyecek. Yani şeyden atlamıyorsun. Cliff'ten atlamıyorsun. Bir işte dağdan atlamıyorsun. Seni öldürmeyeceğini biliyorsun ama yine de canını acıtacak. MVP sürecinde canı acımadıysa bir girişimcinin bir yerde bir yanlışlık vardır. O yüzden her zaman ben şey soruyorum. Ne size tokat gibi geldi? Ne sizin kafanıza vurdu? Ne sizin böyle hakikaten "ah" falan dedirtti. Hiçbir şey diyorlarsa yanlış yapmışlardır. Kesin yani. Ya da her yani dönerci açıyordur falan. Anladın mı? Hani o kadar standart bir şey yapıyordur. O zaman da MVP yapmasına gerek yok. O iş bilinen iş modellerini test etmek için MVP yapmaya gerek yok. Hani planlama yaparsın, feasibility yaparsın, operation yaparsın, execution yaparsın. Searching period'da canı acımadıysa yanlış search etmiştir. Yanlış yerde search etmiştir. Yeteri kadar uzağa gitmemiştir. Evinin bahçesine bakmıştır. İki tane çiçek görüp "aa, çok güzel çiçek, işi çıkar buradan" demiştir gibi saçmalıklar olabilir. MVP ile alakalı uyarılarım bu olur. Finansal taraf, yani finansı muhasebeye karıştırmasınlar bir kere. Yani aralarında herhangi bir şirketin içindeki muhasebe departmanında çalışan da birisi varsa muhtemelen işi biraz abartmış, finansal modellere, muhasebelere, vergilere vesairelere getirmiş olabilir, FAVÖK'lere falan. Oralara gerek yok yani. Bir erken aşama fikrin finansalları gerçekten bir A4'ün yarısında hesaplanabilecek bir şey. Bir tane şeye aynı şekilde soruyorum. Unit economics nasıl çalışacak? Bu kadar. Yani kaç tane satacaksın, ne zaman satacaksın, unit economics'in nasıl çalışacağını bana anlat, bana onların girmesine bile gerek yok kimsenin. Şu kadar satacağım, şu kadar üreteceğim, bu kadar müşteri edinim maliyetim var, bu kadar müşteri koruma maliyetim var, tahmin ediyorum. Unit economics böyle çalışacak. Bunu çözdükten sonra 1000 tane satarsam break even'a gelirim, İşte 2000 tane satarsam profitable olurum'a girmesi lazım. Genelde fazla Excel bilenler, fazla finans bilenler hemen modelleme işine giriyorlar. bilinmeyen işlerde modellemeye girmek çok erken. Hele bu aşamada. İnşallah çok detaylı bir finansal şey istenmiyordur. Ama orada da en kötü aylık bir gelir beklentisi, aylık bir adet satış beklentisi. Müşteri adedi olur, reklam modeliyle çalışıyorsa click olur, hardware satıyorsa ya da bir ürün satıyorsa ürün adedi olur gibi gibi bunları çalışmaları lazım. En kritik şeylerden bir tanesi o. Bir de şunu unutmamaları lazım. Hiçbir şirket az sattığı için batmaz. Şirketler doğru nakit akışını iş modeline oturtamadığı için batar. 1000 tane satıyorsan, tanesinden 1000 lira elde edeceksen kar olarak, kar elde edeceğini düşünerek o işe giriyorsan ama o 1000 tane üretmenin maliyetini bugün cebinden çıkması gereken bir nakit akışı varsa ama o 1000 tane satış bedeli sana 2 ay sonra, 3 ay sonra gelecekse karlı olduğun bir işte batabilirsin gümbür gümbür. Finansal anlamda girişimcilerin, ekstrap katılımcının bilmesi gereken şey o. Daha az karlı ama nakit akışı daha kuvvetli, daha geç ödemelerini yapan, daha erken ödemelerini alan bir şirket kurmak, bir iş modeli kurmak, dakika bir karlı olmasını hedefleyerek abi ödersin 3 ay sonra ödeyeceğim ben deyip cebinden hemen çıkacak parayı hesaplamamış girişimciler için bir ölüm fermanı olur. Ona çok dikkat etmeleri lazım. Çoğu girişimci bu working capital dediğimiz işletme sermayesinin nasıl çalıştığını anlamıyor. İşte karlı bir iş yapıyoruz diyorum. Tamam, ne zaman tahsil ediyorsun? Şu zaman. Ne zaman ödemelerini yapman lazım? Bu zaman. O zaman 3 ay sonra daha çok satacaksın, daha çok batacaksın dediğimde şok olan girişimciler var. Bizim şu anda beraber çalıştığımız girişimcilerden bir tanesini hayata döndürmeye çalışıyoruz bu hataları yaptığı için. Türkiye'deki iş piyasasının kısırlığından kaynaklı 3 ay sonra ödeme yapacağız dedikleri bir işe okey dedi. İşi yaptı, bütün tedarikçilerine paralarını peşin ödedi ve şu anda hiçbir bankadan doğru düzgün kredi alamadığı için finansal olarak çok zorlanıyor. Çok karlı bir iş yaptı. %200 karlı bir iş yaptı ama parasını alamadıktan sonra batma tehlikesiyle karşı karşıya. Dolayısıyla girişimcilerin ve ekstrap katılımcıların bunu çözmeleri lazım, bilmeleri lazım. Sunumla alakalı kısım, yani benim gerçekten hem üzerine bir girişim kurdum hem de bread and butter dediğimiz hani benim gerçekten çok iyi yaptığımı bildiğim bir iş. Muhtemelen sayı 10 bine gelmişimdir emin değilim ama 5 bini geçmiştir. Hani globalde 5 bin tane girişimcinin pitch'ini görmüşümdür, feedback vermişimdir, düzeltmişimdir, değerlendirmişimdir jüri ya da mentor olarak. Başarılı girişimcilerin yaptıkları sunumlarda çok temel 3 tane şey var. 1- Sunuma ciddiyetle yaklaşıyorlar. Buradaki ciddiyet sunumun görseline, estetik duruşuna, içindeki hatasızlığa ciddiyetle yaklaşıyorlar. Yani sunumun güzel bir ürün olarak bize gelmesine vakit harcıyorlar. Bu gerçekten önemli bir şey. Herhangi bir girişimcinin sunumunda İngilizce'de de Türkçe bir typo gördüğüm zaman benim gerçekten sinirlerim oynuyor. Çünkü hani kendini bana böyle mi sunmak istiyorsun arkadaşım demek istiyorum. Bu tabii ki bir işaret. Buna bir sürü flag. Yani çok kötü typolu olan bir girişimin iş modeli çalışmaz gibi bir dünya olmuyor. Yani öyle bir şey yok. Ama ona gerçekten kritik bir gözle bakabilmek, işine detaylı bakabilme becerisi. Yani bir terziysen diktiğin gömleğin 3 tane düğmesi kayıp olmasın rica edeceğim yani. Böyle görsel bir şey var. Bence o çok kritik. Yani insanlar görsel hayvanlar. Kötü bir görsel gördüğüm zaman, kötü bir sunum gördüğüm zaman benim ona bakasım gelmiyor. Of course yani. Çok basit bir şey. Öbürü şunu unutuyorlar. Sunumun amacını unutuyorlar. Her sunumun farklı bir amacı var. Her sunum yapıldığı kitleye göre değiştirilmesi belki de gerekli bir sunum haline gelir. Yatırımcıya yaptığı sunumla yöneticisine yaptığı sunumun birazcık farklı olması gerektiğini bilmesi lazım girişimcinin. Bir de şunu unutmaması lazım. WIFM dediğimiz bir şey var bizim. What's in it for me? Dinleyen insan o sunumu niye dinliyor? Onu gören insan o sunumu niye görüyor? Gördüğü zaman ne yapacak? Sen o insanın o sunumu görmesinden ne elde edeceksin? Bunları unutuyorlar yani. Sonucu unutuyorlar. Bu da şeye benziyor. Ortada bir maç var. Ortada top da var. Kalenin nerede olduğunu görmeden sürekli insanlar birbirlerine pas atıyor. Yani bir kalenin nerede olduğunu bir gör de ona doğru git. Dolayısıyla bu çok kritik bir hata. Üçüncü söyleyebileceğim de pratik yapmıyorlar. Gerçekten bu çok basit görünen sporlar çok zor. ben işte ne yapıyorsun mesela, kızımla okçuluğa başladık. Çok basitti abi. Yani oku tutacaksın, kolunu düzgün tutacaksın, çekeceksin kirişi, bırakacaksın yayı. Yayı tutacaksın, oku kirişe koyacaksın, çekeceksin kirişi, bırakacaksın, gidecek. Hani inanılmaz pratik gerektiren bir şey. Aynı şekilde tamamen tesadüf eseri, yani şeyden değil, böyle kemer country style'dan değil. Üniversite global insanları attract etsin diye Suudi Arabistan'daki üniversite çok acayip bir golf course kurmuştu. Benim üniversitenin içinde yaşıyor herkes. Hani benim bana denk gelen, çekilişle bana gelen ev golf kursunun iki adım ötesindeydi resmen. Ben orada golf öğrenmeye başladım. Çok basit abi. Top var, sopa var, vuracaksın gidecek. Yani hakikaten her şeyine çok özen göstermen lazım. Pratik yapman lazım. Gözün kapalı bunu yapabiliyor olması lazım. Girişimcileri o yüzden zilini kurduk zaten. Sürekli sunum yaparak gerçekten o kaslarını geliştirmeleri lazım. Bir tane sunum yaptım. İşte sunumdan iki saat önce bitti. İşte son görselin bilmem nesini yaptım, oraya onu ekledim. Bunu, yani bitti sunum, çıkalım. Çok affedersiniz, sıçarsınız. O sunumun bitmesi gerekenden bir hafta önce bitmesi lazım. Pratik yaptıkça değiştirmen gerektiğini düşündüğün yerler varsa değişir elbette, ama pratikle o sunum güzel bir, akıcı bir halde, dinlenebilir bir halde olacak. Burada benim sevdiğim güzel bir laf var. Benden eğitim alanlar da duymuştur muhtemelen. Bir insanın şarkıcı olabilmesi için ne güzel bir şarkıya ihtiyacı var, ne güzel bir sese ihtiyacı var, ne güzel bir müziğe ihtiyacı var. Bir insanın şarkıcı olabilmesi için onu dinleyen insana ihtiyacı var. Güzel bir müzik, güzel bir şarkı, güzel bir sesle duşta da şarkı söylüyor olabilirsin. O zaman şarkıcı olmuyorsun. Niye şarkı anlıyorsun? Şarkının dinlenmesi lazım. Şarkıyı dinleyiciye dinletebilmen lazım. Güzel sunarsan, güzel sesin varsa, güzel pratik yaptıysan, güzel müziğin varsa ve güzel sunabiliyorsan, hani içerik güzelse, insanlar onu dinlemekten zevk alır hale gelir. Ama ben çıktım oraya bir tane PowerPoint koydum, bilmem ne yaptım, bununla olmaz. Zaten artık hani özellikle XLab kullanıcılarının da PowerPoint kullanmadan kendilerini Canva'ya atmalarını öneriyorum. En azından estetik kaygılarını bu şekilde çözmüş oluruz. Kurumsal PowerPoint'lerden insanlara gına geldi artık. Güzel gözüken, estetik olarak güzel gözüken ve pratik edilmiş, karşıdaki dinleyici uygun hale getirilmiş sunumlar yaparlarsa bence başarılı olurlar. Çok uzun bir şey yaptım ama.
Abi yok, çok olayı güzel, böyle her noktasıyla birbirine bağlayan iyi bir anlatım oldu. Teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Böyle ufak bir ek olsun diye şey yapıyorum zaten, hani söylenecek ama bu çok fazla yazı yazarak anlatma meselesi o PowerPoint'teki şeydeki konuda da oldukça dert yaratıyor dinleyici tarafından.
O pratik yapılmamışlığı gösteriyor. Başka
aynen öyle. Aynen öyle. Şey örneği çok güzeldi. İşte bu golfle ilgili veya okçulukla ilgili. Ben de mesela bir batırdığımız, böyle üniversite yıllarında çok genç dönemde pek çok hata yaparak şey yaptığımız bir girişimimiz vardı Clocker isminde, ama orada ben özellikle sunum kısmını çok sevdiğim için özellikle üstüne böyle yoğunlaşıyorduk ve gerçekten de şu vardı. Bir noktadan sonra şunu fark etmiştim. Mutlaka yapacak olduğum sunumları böyle bir hafta içerisine toplamaya çalışıyordum. Çünkü o ritme girdiğin zaman, hani ben zaten sürekli hazırım, sürekli bunu anlatabilecek durumdayım, ama gün içerisinde iki tane, üç taneyi yapmak sanki ilk bakışta insana korkutucu veya yorucu gibi gelebilir. Fakat o ritmin içerisine girdiğin zaman, o konsantrasyona girdiğin zaman çok çok daha her yaptığında daha da verimli olduğunu
kesinlikle
görüyorsun gibi bir durumu vardı. Tekrar tekrar üstünden geçmenin zaten oldukça verimli, güzel, keyifli bir sohbet oldu. Artık sona doğru da geldik. Çok teşekkür ederim katıldığın için. Çok hakikaten güzeldi. Eminim ki buradan sana ulaşacak olan kişiler de olacaktır. Valla sağ ol, var ol diyorum abi. Son olarak senin güzel eklemek istediklerin varsa onları alabiliriz. Yoksa da zaten her şeyimi döktüm diyorsan da oradan da şeye doğru geçebiliriz kapanışı.
Torbayı sallayınca illaki içinden bir şeyler çıkar. Yani iki tane şey var. Ben bütün girişimcilere söylüyorum. Yani üç tane kitap var. Bir tanesi Grit, bir tanesi Mindset, bir tanesi de Flow. Mihail Csikszentmihalyi'nin böyle enteresan bir soyadı, okuyamıyorum herifi. Flow kitabını ne olur herkes bir baksın. Yani Türkçesi var mı emin değilim ama Audible'da var. Grit yine çok güzel bir kitap. Mindset bence X-Lab katılımcı için kesinlikle güzel bir kitap. Carol Dweck'in. Yani bu üç kitap gerçekten girişimcilikle alakalı kitaplar değil bunlar. Bir sürü kaynak veriyorum girişimcilikle alakalı. Önemli değil de. Kendilerinin yani büyüme mindsetinde nasıl hayatlarını değiştirebileceklerini, işi aşkla bir şeyi yapmanın yöntemlerini, yani oraya gitmenin yöntemlerini, o flow'da var. Ve bizim sebat dediğimiz şey, bir konuda aşık olduğun, sevdiğin ve tutkulu olduğun bir konuda sebat etmenin ve hani dişini tırnağına geçirip hayata o konuda devam etmenin anlatıldığı kitaplar bunlar. Bence bizim seyircide anlattığımız kitaplar, yani 14-15 yaş olması dert değil, bu bir insanın bir beceri setinin, hayat aşkının zest diyorlar buna bir yerde. O hayat aşkının da gusto ve zest, yani hani hayata tutkuyla ve sevgiyle ve aşkla bir şeye asılmak, hayata asılmak aslında. Hepsine umarım bu kitaplar ilham olur. Çok sevdikleri bir şey varsa onu devam ettirmeye. Şunu unutmasınlar, fikirden bahsetmiyorum. Çok sevdikleri fikir önemli değil. Fikirler değişir. Fikirler herkese aynı şekilde geliyor. Ona en çok aşkla, tutkuyla saldırana kendini açan şeyler bunlar, biraz çiçekler. O yüzden o aşkı, o tutkuyu, o akıllarındaki hayatı, hak ettikleri hayatı yakalamak için enerjilerinin yüksek olmasını umuyorum. Bu üç kitapta bence onunla alakalı ilham verebilecek kitaplar. İlk aklıma gelenler bunlar. Daha vardır anlatacaklar da bence. Zaten sonuna kadar dinleyen kalmış mıdır emin değilim ama. Dinleyenler kaldıysa onlara bir bonus verelim o zaman. Bana LinkedIn'den ulaşıyorsanız eğer, ne olur LinkedIn mesajına bunu dinleyerek geldiğinizi yazın ki ben de sizi kabul edeyim. Çünkü öyle sadece ismi search edip connect dediğinde kimseyi kabul etmiyor kimse artık. En azından bunu yapanlar, bunu yazanlarla bağlanacağım. Çok da batak bir şey değil yani. Bağlansak da olur, bağlanmasak da olur. Herkese bir cevap vermeye gayret ediyorum vakit el verdiğince. Sonuna kadar direnip de dinleyenler için de öyle bir ufak dressing and the top.
Süper, tamamdır. Çok sağ ol. Tekrardan abi ağzına sağlık. Teşekkürler. Yoğun tempo içerisinde yerin katıldın. Cidden de keyifli oldu. Bilgilendirici olduğunu zaten aşikar.
Şarkıyı ben, yani şarkı dinleyen varsa sevinirim. Yoksa demek ki iyi bir şarkıcı olmamışız hala.
Yok, hiç sanmıyorum abi öyle olacağını. Mutlaka iyi bir kalıp alacaktır. Tekrardan kendine iyi bak diyorum. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Görüşmek üzere.
Daha çok görüşeceğiz. İyi bak.
Aynen.
Tüm dinleyicilere selamlar.